Aslında hepimiz yıldız tozundan yapıldık. DNA'mızdaki karbon, dişlerimizdeki kalsiyum, kanımızdaki demir, içtiğimiz sudaki oksijen. Yani bunların hepsi bir zamanlar ömrünü tamamlamış ve kendi içine çökmüş bir yıldızdan geliyor. Bu da bize en az evrendeki her şeye kadar yıldız tozu yapar. Bilgi, deneyim ve ilham paylaşım platformu Gelecek Burada'ya hoş geldiniz. Malum durumlar nedeniyle evden keyfimizce çıkamıyoruz. İşte tatile oraya buraya gidemiyoruz ve gerçekten yüzmeyi çok özledim bu arada. Yani böyle bir dönemde de en mantıklısı çadırını alıp bir yerlere yayılmak gibi görünüyor. Herkes de buna rağbet ediyor zaten. Biz de birkaç gün önce kardeşimle kamp yaptık. Hani böyle deniz kenarında değil ama burada Sarı Çiçek diye bir yer var. Şehrin bayağı bir dışında. İşte yüksekte hani dağ başında göl falan var. Oraya çadır attık. Geceyi de orada geçirdik. Ve yıldızları izledik. Yani asıl amacımız buydu aslında. Şehrin dışında uzakta bir yerde yıldızları izleyerek muhabbet etmek. Keyifli böyle oturduk, uyuduk falan. Zifiri karanlıkta da diyemeyeceğim çünkü neredeyse dolunay zamanıydı. Aslında ayarlamadık ama çok güzel denk geldi. Dolunay zamanı olduğu için ayın ışığı yerde böyle gölgenizi oluşturacak kadar falan yansıyordu. Tabii yine de bu yıldızları görmeye engel değil. Sonuçta şehir ışıklarından, yapay ışıklardan uzakta olduğumuz için gece uyuyana kadar gerçekten muhteşem bir şey izledik. Yani eğer benle beraber orada olsaydınız ve başınızı kaldırıp gökyüzüne baksaydınız benimle beraber yaklaşık 6000 civarı yıldızı tek seferde görebilirdiniz. Hatta tüm evreni tek bakışta görme şansınız olsaydı, her galakside yaklaşık 100 milyarla 1 trilyon arası yıldız olduğunu varsayarsak tabii, yani kelimelerle ifade edemeyeceğiniz güzellikte bir şeye şahit olurduk muhtemelen. İşte bazıları büyük, bazıları küçük, bazıları parlak, yani bazıları daha sönük, bilmiyorum bilgisi var mı ama böyle sönük yıldızlar bana hep böyle bu yıldız artık ömrünü tamamlamış, gidiyor hissiyatını veriyor. Zaten insanlar gibi yıldızların da belli ömürleri var. Enerjileri tükeniyor ve ömrünün sonuna gelen yıldızlar da süpernova isminde patlamalarla hayatlarını sonlandırıyorlar. Bu patlamalar sonucunda da yıldızları oluşturan işte maddelerin, metallerin bir kısmı uzaya toz olarak saçılıyor, salınıyor. Yani yıldız tozu böyle masalsı bir şeymiş gibi, peri tozu gibi ama aslında ağır metaller içeren bir çeşit uzay tozu. İşte bir zamanlar güneşimiz gibi yıldızlar veya dünyamız gibi gezegenler de bu süpernovalardan açığa çıkan küllerden meydana gelmişler aslında. Yani onların da ham maddesi bu uzaya saçılan uzay tozu, yıldız tozu. Ve her saniye ölen her yıldız galaksimize uzay tozu yağdırmaya ve bu şekilde yeni güzelliklere zemin hazırlamaya devam ediyor. İşte Carl Sagan aslında hepimiz yıldız tozundan meydana geldik derken tam olarak buna işaret ediyordu. Bir yıldızın ölümü başka bir yıldızın doğumuna sebebiyet veriyor. Bir de bunun yanında dünyadaki canlıların, hatta yani ayrıştırmayalım, evrendeki canlıların atomlarında dolaşmaya devam ediyor. Yıldız ölümlerini de böyle güzelledim ama yani çok aşırı bir astronomik bilgim de yok bu arada. Yeni yıldızların yanı sıra ve bizim atomlarımıza dolaşmasının yanı sıra yıldız ölümlerinden sonra kara delik oluşması da ihtimaller dahilinde. Yani evet, içinde ne olduğunu bilmediğimiz böyle evrenin dipsiz kuyusu olarak adlandırabileceğimiz kara delikler aslında çok büyük kütleli yıldızların içine çökerek ölmesinden sonra oluşuyor. Kara delikleri muhtemelen zaten böyle bilinmez ve korkutucu oldukları için seviyoruz. Hani dünyanın yakınında bir kara delik olsa ne olurdu? Son anlarımızda ne yapardık? Ya da ne olduğunu anlamadan olup biter miydi? Yani bu gibi sorular böyle kıyamet teorilerine bayılan herkesin aklından ara sıra geçirdiği şeylerdir hani. Fakat şanslıyız ki kara delikler yakınlarında olmadığı sürece bir şeylere zarar veremiyorlar ve bize en yakını bile çok çok uzakta. En azından dünya sınırları içinde endişelenecek bir durum yok. Acaba Einstein insanlık tarihindeki en önemli buluşlardan biri olarak görülebilecek E=mc² formülünü bulduğunda bunun ileride yol açabileceği durumları öngördü mü? Biz bu formülü kütle enerji eşdeğerliği formülü olarak da adlandırıyoruz. E=mc² E enerji, M kütle, C'de ışık sabitine denk geliyor. Yani Türkçeleştirirsek, cümle haline getirirsek bir kütle durgun haldeyse, daha doğrusu bir kütlenin içinde bulunduğu sistemin momentumu sıfıra eşitse enerji eşittir kütle diyebiliyoruz. Yani küçük bir kütleden bile akıl almaz bir enerji elde etme şansımız var. Einstein en başından beri bunun farkındaydı. Yani atom çekirdeğindeki güçlü nükleer kuvvetin muazzam bir enerji açığa çıkarabileceğini biliyordu. Fakat bunu bir türlü ispatlayamıyordu. Hatta hani bunu göremediği için buna karşı çıkanlara da çok zengin bir insan tek bir kuruş harcamazsa veya kimseye herhangi bir para vermezse onun zengin olduğunu anlayamayız. Hatta parası olup olmadığında herhangi bir yorum yapamayız diyerek de Bu atomun çekirdeğinde gizli olan ama açığa çıkaramadığımız enerjiye akıllı bir noktadan böyle vurgu yapmıştı. Durgun bir kütledeki enerjiyi açığa çıkarmanın 3 yolu var. Bunlardan ilki enerji üretirken zaten şu an yaygın bir şekilde başvurduğumuz bir yol olan kimyasal reaksiyonlar, yanma gibi. Fakat kimyasal reaksiyonlardan yararlanmak bu üçünün içinde en verimsiz olanı. Mesela bir kutuyu yaktığınızı düşünün. Yani bir kutuyu yakarak ısı enerjisi elde etmeye çalıştığınızı varsayın. Tepkimeye giren maddeler, madde kütlesi, tepkimeden çıkan madde kütlesiyle çok bir fark olmayacak. Yani aradaki fark epey az olacaktır. Bu da enerjiye dönüşen kısmı ifade ediyor zaten. Arada yaşanan kütle kaybı enerjiye dönüştüğünü ifade ediyor. Ya matematiksel olarak da söylemek gerekirse hani yüzdeye vurduğumuz zaman böyle yüzde 0,00 yani virgülden sonra 8 tane sıfırın ve sonra birin olduğu bir oran geliyor karşımıza. Verimsizliğini açıklamak için daha fazla söze gerek yok diye düşünüyorum. İkinci yolda bir o kadar yaygın olmayan ama yine de hakim olduğumuz bildiğimiz yani bize tanıdık bir kavram olan nükleer reaksiyonlar. Fisyonda atom çekirdeği parçalanıyor. Yani mesela bir uranyum-235 kripton ve baryum ayrılırken %0,08 civarında bir kütle kaybı yani enerji kazancı yaşanıyor. Hala çok değil, %1 bile değil. Fakat kimyasal reaksiyonlarla karşılaştırdığımızda tehlikeli de olsa çok daha kazançlı bir durum olduğunu görüyoruz. Tehlikeli dememizin sebebi de yapay füzyonda serbest bir nötron salınarak ilerliyor ve bu saniyenin sadece %1'inde 10.000 civarı tepkime başlatarak kontrolsüz tepkimeler dizisine yol açabilir. Zaten atom bombasının temel çalışma ilkesi de buna dayanıyor. Bununla beraber geçenlerde okuduğum, hatta bunca zaman karşılaşmadığım için de şaşırmıştım bundan. Hani illa bir yerde görürdüm, bir yerde okurdum gibi düşünmüştüm ama yani bugüne kısmetmiş. Leo Szilard Macar asıllı bir fizikçi. Meslektaşı da Enrico Fermi. İşte ikisi beraber nükleer reaktör fikrinin patentini alıyorlar. Nükleer zincir reaksiyonu tasarlıyorlar yani. Daha sonra Szilard Einstein'dan Theodor Roosevelt'e işte Nazilerin atom bombası konusunda çalışmalar yaptıklarını ve onları yakalamak için bir şeyler yapmaları gerektiğini belirten bir mektup yazmasını rica ediyor. Einstein de bu iki fizikçinin yaptıkları çalışmaların uranyumdan enerji elde etme konusunda ufuk açıcı olduğunu, kendisini heyecanlandırdığını, fakat zincirleme nükleer tepkime oluşturulmasının bomba yapımının da yolunu açabileceği gibi konulardan bahsettiği bir mektup yazıyor ve Roosevelt'e gönderiyor. Yani okuduğum kaynağa göre de Roosevelt başta ikna olmasa da böyle danışmanlarıyla yaptıkları münakaşalardan falan sonra erken davranmak istiyor Nazilere. Hani Nazilerden erken davranmak istiyor ve diyor ki gereğinin yapılmasını emrediyorum. İşte Manhattan projesi de böyle ortaya çıkıyor. Bu emrin verilmesi daha sonra Hiroşima ve Nagasaki'de yüz binlerce cana mal oldu. Gereğinin yapılmasını emretti ve yüz binlerce insanın canına mal oldu. Yani evet, Einstein'ın bu buluşu insanlık tarihine etki eden en önemli buluşlardan biri. Enerji daimi bir ihtiyacımız. Peki Einstein olsaydınız sonuçlarını gördüğünüzde utanır mıydınız? Yani veya bir pişmanlık duyar mıydınız? Hani sonuçta atom bombası çalışmalarının temeli sizin çalışmalarınıza dayanıyor. Yani temelini siz oluşturdunuz. Yani her ne kadar sizin amacınız bu olmasa da. Hani atomlarda saklı gizli enerjiyi insanlığa sundunuz. Nasıl açığa çıkarılacağını gösterdiniz. Tamam işte amacınız bu değildi ama yani dolaylı yoldan da olsa bu zincirin ilk halkasını siz başlattınız. Yani bilmiyorum, biraz hassas bir durum. Kendisi de kendine bu soruların sorulduğu röportajlarda konuya bilimsel bir yönden yaklaştığı için bir yorum da yapamıyorum. Yani bir çıkarım da yapamıyorum kendi sözlerinden Einstein'ın. Neyse, nükleer reaksiyonlara tekrar dönecek olursak, yani bir diğer ayağı olan füzyon tepkimelerinde de hidrojen izotopları var, döteryum ve tritiyum adında. Bu ikisi helyuma dönüşürken kütlesinin %0,07'sini enerjiye çeviriyor. Yani şu ana kadar elimizdekinin en iyisi fakat yine de oldukça düşük bir yüzde. Dedim yine %1 bile değil yani. %1'inden bile yararlanamıyoruz kütle enerjisinin. Üçüncü maddemizde de bunu arttırmak için kullanabileceğimiz kütle çekimsel reaksiyonlar var. Kara deliklerde söylemiştik. Kara delikler bir yıldızın içine çökmesiyle oluşuyor. Yer çekimi çok yüksek. Muazzam bir kütle çekim enerjisi içeriyor. Yani böyle büyük bir kütle çekim enerjisi içerdiklerine göre durgun kütleden enerji üretme söz konusu olduğunda da olabilecek en verimli yol bir nesneyi alıp bir kara deliğin içine bırakmak. Yani evet, teoride kara deliklerden ışık dahil hiçbir şey kaçamaz. Fakat kara deliklerin bu verimliliği de o yok olma olana kadar, yani o esas olay ufkuna gelinene kadar yapılan hareketler sayesinde oluyor. Böyle abartı abartı söylediğimiz o kara deliklerin içindeki yer çekim kuvvetini şöyle tanımlayabilirim. Hani dünya ile eşit kütlede ve yaklaşık 2 santim boyutunda olacak bir kara delik çok uzaktaki şeyleri bile içine çekebilir. 2 santim dediğiniz nedir ki? Şöyle parmağınızı birbirine yaklaştırın yani. 2 santim boyutunda bir kara delik çok uzaktaki şeyleri bile içine çekebilir. Nesneler zaten bu kütle çekim alanına girdikleri zaman hızlanarak ilerliyorlar ve böyle muazzam bir yer çekimine maruz kaldıklarında da bir yandan kinetik enerji oluşturuyorlar. İşte mesela yıldız kayması, dünya atmosferine giren meteorlar hızlanarak geliyorlar. Hani yer çekimi etkisine girdiklerinde hızlanıyorlar, hızlanan hareket yapıyorlar ve hızlandıkça da yanıyorlar. Yandıkça ısı enerjisi açığa çıkarıyorlar. İşte kara deliğin içinde de bir nesnenin hızlı katlanarak ilerlediğini ve enerjisini o olay noktasından, o ufuk noktasından geçmeden önce evrene bıraktığını hayal edin. Yani tabii bunun da ufak bir prosedürü var. Hani enerjinin kara delikte sıkışmaması ve evrene sığınabilmesi için nesneyi öyle bir yavaşlıkta ve şekilde bırakmalıyız ki böyle yörüngede dik bir hareket değil de yörüngede sarmal hareket yaparak ilerlesin. Hani böyle döne döne yörüngeleri geçe geçe ilerlesin ve kazandığı kinetik enerjiyi de karşılaştığı diğer cisimlere çarparak ısı enerjisiyle aktarsın. Hani en iç noktaya kadar böyle gittikten sonra yani gerisi içtik zaten. En azından şimdilik öyle biliyoruz. Kara deliğe giren sonra da geri dönen biri olmadığı için şimdi hani biliyoruz da demek istemiyorum ama şimdilik sadece bir şeyleri varsayabiliyoruz. İşte hani kara deliğin içine girenler yok mu oluyorlar? Yoksa başka bir evrende, başka bir boyutta tekrardan mı ortaya çıkıyorlar? Bu konuda şu an net bir yorumumuz yok. Yine yüzde cinsinden ifade edersek de işte kütle çekimi merkeze yaklaştıkça arttığı için ve dönen kara deliklerde de bu daha hızlı ve daha yakın gerçekleşebileceği için dönmeyen kara deliklerde %6 verimli enerji üretebiliyoruz. Dönen kara deliklerde de bu %42'ye varan bir enerji kazancı sağlayabiliyor. Bu da en yakın rakibi olan nükleer reaksiyonlardan bile kat be kat fazla bir enerji kazancı anlamına geliyor. Bunu böyle bu enerji çıkarımlarını, enerji kazançlarını matematiksel olarak böyle tek bir tabloda karşılaştıracak olursak 5 kiloluk bir kedimiz olduğunu varsayalım. Eğer bu kediyi bir kara deliğin içine bıraksaydık, yani bu kedileri diyeyim daha doğrusu, dönen bir kara delikte 2,5 kediden, dönmeyen bir kara delikte de 17 kediden tüm Norveç'in bir yıllık enerji ihtiyacına denk gelecek kadar enerji elde edebilirdik. Aynı kedileri alıp nükleer reaksiyonlarla yani füzyon veya fisyon tepkimeleriyle enerji elde etmek istesek bu sefer ihtiyacımız olan kedi sayısı 150 olurdu. Başta da en verimsiz olarak nitelendirdiğimiz kimyasal reaksiyonlardan elde etmek istesek de 10 milyar kediye ihtiyacımız olurdu. Yani zaten dünya üzerinde toplasan 10 milyar kedi yoktur herhalde. Verimi her ne kadar yüksek olsa da şimdilik ne yazık ki bu kara deliklerden enerji elde etme durumunu gerçekleştirebilecek altyapıya ve birikime sahip değiliz. Belki ileride, belki de bizden önce yani çoktan bunu yapan artık rutine bağlamış uygarlıklar vardır. Kim bilir. Ekstra bir durum olarak da eğer antimadde denen şey erişimimiz olsaydı ve minnoş kedimizi kendi antimaddeden yapılmış versiyonu ile çarpıştırabilseydik o zaman verim oranımız %100'ü bulurdu. Yani sadece bir kedi tüm Norveç'in enerji ihtiyacını karşılamak için yeterli olurdu. Fakat antimadde evrende çok nadir bulunan bir şey olduğu için de kara delik ihtimali bile bunun yanında daha gerçekçi ve uygulanabilir kalıyor. Yani zaten %0,0,0,1'lerden sonra, o 8 tane sıfır sonra birden sonra %42 gayet kabullenilebilir bir oran. Gözümüzün çok da yükseklerde olmasına gerek yok. Ya da olsa elimizde bir imkan yok. Üçdörtgenin katkılarıyla sizlere ulaşan ve gelecekten haber veren bir podcastimizin daha sonuna geldik. Bize Facebook, Twitter ve Instagram'da gelecek alttan tire burada adresinizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.